Ayrım 8, Bölüm 8, Maymun Dizin Fethi, Sayfa 145. Alamut Vadisi'ne dağların üzerinde yaptığımız uzun bir yolculuktan sonra 27 Ağustos akşamı vardık. Buraya Lamassar'dan Şams Kilaya'ya giden eski yolun batısından yaklaşmıştık. Böylece Şahrud'un kasvetli yatağında yolculuk yapmaktan uzak kalmıştık. Ayrıca kaleler arasındaki ana rota olan yolu bulmayı istemiştik. Son yüksekliği geçtiğimizde tüm Alamut'u profilden görüyorduk. Bu giriş Şir Kuh'taki dar boğazın gizemli ve korkutucu havasından uzak olsa da Alamut'un geniş ve soluk kesici manzarasına hakimdik. Akşam saat 6 civarıydı. Gökyüzünde bulutlar vardı ve gölgeler tepeleri iyice kaplamışlardı. Uzak arka plandaki görünüme Süleyman tahtının kudretli zirvesi hakimdi. Solda Nevizar Şah'ın uzandığı yüksek tepede grup vardı. Sağımızda yani güneyde devasa bir yılanın kıvrılması gibi kıvrılan Alamut Rud'un gümüş akıntısının yatağı uzanıyordu. Nehrin her iki yanında dik bir şekilde güneyde Talikan sırasına ve kuzeyde Havdekan'a ulaşana kadar yükselen vadiler bulunuyordu. Ayakta beklerken vadinin genişliğini ve haşhaşilerin kaleler arasındaki iletişimi sağlamak için kullandıkları sistem karmaşıklığını fark ettik. Ayaklarımızın altında büyük olasılıkla takip ettiğimiz yolda bulunan bir hisar ya da saat kulesinin kalıntıları olan bir taş yığını vardı. Kuzeydoğuya doğru Maymun Diz'in devasa büyüklüğünü görmeye başlamıştık. Dış hatları akşam ışığında yumuşuyor ve kum taşı kayaları hoş bir pembe renge bürünüyordu. Güneybatıya doğru Talikan Dağ sırası yakınlarında Şir Kuh Kalesi'nin olduğu bölgeyi arazi dürbünleriyle de olsa görebiliyorduk. Yolumuzun dümdüz ilerisinde ise vadinin bir tarafıyla sınırlı olarak Alamut Kalesi'ni görebiliyorduk. Ama kale ile aramızda bir saat kulesi olduğunu fark ettik. Daha sonra Nevizar Şah'a gittiğimizde aynı tip bir kuleyi vadinin doğu ucunda görebilecektik. Yaklaşık yarım saat boyunca manzaranın kusursuzluğuna ve verdiği huzura esir olduk. Vadi birçok karşıtlığı kendi içinde barındırıyordu. Gündüzün göz kamaştırıcı hırçınlığı, gecenin yumuşaklığı ve sükuneti ve günün ilk saatlerinin tazeliği bir aradaydı. En sevdiğimiz zamanlar akşam ve sabahın ilk saatleriydi. Sadece görece serin oldukları için değil, aynı zamanda daha az toz olduğu, ağaçların yeşili ve pirinç tarlaları karanlıklarda daha bir göze çarptığı ve gökyüzü o hırçın parlaklığını kaybettiği için. İnek çanlarının tıngırtılarını bile duyabiliyorduk ve nehrin uzaktan gelen uğultusu İsviçre'de sıkça görülen manzaraları hatırlatıyordu bize. Moladan sonra Richard, Jah ve ben aceleyle yola çıktık. Akşam ışığı aldatıcıydı ve Muallin Kilaya'nın merkezine ulaşmak için en fazla 2 saatimiz olduğunu biliyorduk. Yolun bu bölümü oldukça geniş ve bir cip yolculuğu için uygundu. 1 saat boyunca hiç konuşmadan yürüdükten sonra bize doğru yaklaşan 3 adam gördük. Onlara biraz daha yaklaşınca bizi geçen yıl yaptığımız geziden tanıdılar ve gelip yanaklarımızdan öptüler. Hoş geldin deyip bize bir kelime ettirmeden coşkuyla konuşmaya başladılar. Onlara yeniden geliş amacımızı anlattığımızda bizimle gelmek ve gideceğimiz yerin muhtarıyla konuşmak konusunda ısrar ettiler. Yaklaşık 45 dakika sonra köye vardık ve orada şaşırtıcı bir şekilde kahramanlar gibi karşılandık. Muhtar ve köyün tüm yaşlıları oradaydı. Arkalarındaki uzak bir mesafede ise köyün geri kalanı toplanmıştı. Muhtar ciddi bir tavırla ileri çıktı. Şapkasını çıkarıp eğildi. Ben de ona yaklaşıp ellerini tuttum, yanaklarından öptüm. Köylüler gürültülü bir alkış kopardılar ve hemen ardından hepsi de bize dokunmak ve öpmek isteyen ve birbirini dürtükleyip iten bir kalabalık etrafımıza doluştu. Bir anda bizi kaldırıp omuzlarına aldılar ve köyün merkezindeki dik yokuşa kadar götürdüler. Burada kibarca yere indirildik. Çay ve meyve getirildikten sonra geçirdiğimiz maceraları anlatmamızı istediler. Muhtar, geçen yıl geldiğimizde onlara söz verdiğimiz fotoğrafları sorunca ustalık gereken bir cevap gerekti. Hızlıca düşündüm ve fotoğrafların çok iyi çıkmadığını, en temel ilkelerimizden birinin cesur ve nazik ev sahiplerimize layık fotoğraflar vermek olduğu cevabını verdim. Bu cevap onları tatmin ve mutlu etmiş görünüyordu. Ama yine de yeniden bir araya gelmemizin anısına fotoğraf çektirmek istediler. Her ne kadar hava çok karanlık olsa da ve fotoğrafın çıkmayacağını bilsek de onları memnun etmek için çektik ama poz harcamamak için de gizliden gizliye makineyi kapatmayı unutmadık. Daha sonra muhtardan daha önce de kamp yaptığımız yerde kamp yapmak için izin istedik. İsteğimiz şevkle kabul edildi. Köylülerin bizi tekrar gördükleri için duydukları büyük mutluluktan şüphe duymasam, bizim gelişimizin küçük de olsa elektronik bir canlılık getireceğinin farkındalardı. Onlardan rehberler, taşıyıcılar, aşçılar ve başka bir sürü görev yapacak insanları isteyecektik. Ancak tüm bu işleri ertesi sabaha erteledik ve onlara grubun geri kalanını bekleyeceğimizi söyledik. Biraz gecikmişlerdi ve neden geç kaldıklarını merak etmeye başlamıştık. Çok kısa bir süre çınlayan çanlara eşlik eden kahkaha sesleri arasında katır kervanının geri kalan kısmı geldi. Mac yine mikrobik kabarcıklardan ve vücudundaki su toplamış yerlerden rahatsızdı. Bu yüzden yolculuk beklenenden daha uzun sürmüştü. Hoş geldin töreni yine başladı ve kamp yataklarımıza girip uyumaya başladığımızda saat gece yarısını bir hayli geçiyordu. Yine de gezinin ilk bölümü başarıyla tamamlandı ve ikinci kısmı başladığı için büyük bir mutluluk ve memnuniyet duyuyorduk. Ve eğer Aşkavar'daki beklenmedik başarımız bir bakıma geleceğin habercisi ise burada, yani Alamut'ta hayal kırıklığına uğramayacağımızı hissediyorduk. Ayrıca bizim geçen yılki gidişimizden bu yana maymun dize kimsenin gitmediğini tespit etmiştik ve böylece bölgede hala yalnız olduğumuz kesinleşmişti. Ertesi gün geç bir saatte kalktık ve 2-3 saat içerisinde teçhizatımızı düzenleyip ana kampımızı kurduk. Tüm yolculuk boyunca bizi takip eden Hazar bulutunun bizi hala terk etmediğini ve ilk 2 saat bir kayanın zirvesinde durduğunu fark ettik. Vadide bulunan tek jandarma erkenden ziyaretçimiz oldu. Kendisine içinde kazı ve fotoğraf çekme izinlerimizin de olduğu izin belgelerimizi gösterdikten sonra bize kendisine istediğimiz herhangi bir şeyi sormaktan korkmamamız gerektiğini söyledi. Gücü ölçüsünde bize yardım etmesini emreden bir mesajı Tahran hükümetinden almıştı. Sonra şüphesiz ki tedavi edilmesi gereken çok sayıda insan vardı ve ekipteki 2 doktor bir saatlerini bu vakalarla uğraşmak için harcadılar. Kampımızı kurduktan sonra Juvayni'nin maymun dizin ele geçirilişine dair anlatımlarını okumak ve hafızalarımızı tazeleyip orada çözmemiz gereken problemlere eğilmek için biraz zaman harcadık. Bu noktada kalenin önemini ve karşılaşabilecek sorunları hatırlamak akıllıca olabilirdi. Hülagu Kaan'ın seferini Elbruz dağlarına çevirme kararını 1256 sonbaharında aldığı hatırlanacaktır. O tarihe kadar Türkiye ve İran'ın güney kısımlarının büyük bölümlerini hakimiyeti altına almıştı ama baş edilmez ve güçlü savaşçılar olarak nam salmış haşhaşiler onun tüm Orta Doğu hakimiyeti altına alma planlarının önünde engel oluyorlardı. Suriye kolu da ayrıca ayaktaydı ve Hülagu Khan onların daha sonra halledilmesi gerektiğinin farkındaydı. Eğer dünya fatihi haşhaşiler kendi vadilerinde alt eder, güç ve zenginlik kaynaklarını yok ederse Suriye'yi fethetmekte pek zorlanmayacaklardı. kalelerin çok iyi korunduğunu ve bol tedarikli olduğunu, her olasılıkla haşhaşilerin tutkulu bir öze sahip olan savaşlarının ölümüne savaşacağını ve ayrıca çok fazla zamanı olmadığını da biliyordu. Moğolların kış gelince yüksek dağ geçitlerinden geçemeyeceği ve erzak edinmekte zorlanacakları da açıktı. Hülagur, Rey kentinde epeyce bir zamanı yiyip içerek geçirirken Haşhaşilerin o zamanki büyük efendisi Rükneddin'i teslim almak için sonuçsuz gelişmeler yapılıyordu. Rükneddin, Hülagur'un sabrının tükendiğini hissederek 7 yaşındaki oğlunu teslim olduğunu ciddi olarak anlatmak için Moğol hükümdarlarına göndermişti. Ama Kurnaz Hülagur bu çocuğun bir elçi olarak ciddiye alınmak için çok küçük olduğunu ve gerçekten de Rükneddin'in oğlu olup olmadığını bilmediğini söyleyerek onu babasına geri gönderdi. Bunun üzerine Rükneddin kardeşini Haşhaşi hiyerarşisinde önemli noktalarda olan adamlarla birlikte barış görüşmesi için Hülagur'un yanına gönderdi. Bunun büyük efendinin zaman kazanmak ve Hülagur'un kış gelmeden saldırmasını engellemek için kullandığı bir yöntem olduğu açıktı. Ama artık çok geçti. Hülagur'un sabrı tükenmişti. Büyük efendiye maymun dizi yakıp yıkılacağını ve kader kaçınılmaz bir şekilde onu bulduğu yerden indirmek önce gelip teslim olmasını isteyen bir mesaj yolladı. Sonra da meseleyi güçle çözmek için ordusuyla birlikte yola çıktı. Ordusu ikiye ayrılmıştı. Birisi Maymun Dize, Alamut Vadisi boyunca batıdan yaklaşacak. Hülagur'un komutasındaki diğer yarısı ise cesur ve zorlu yürümelerden sonra Talikan Dağ sırasının üzerinden güneyden aniden Maymun Dize çıkacak ve garnizonu hazırlıksız yakalayacaktı. Yuvayli ordularının ilerleyişinin ve Maymun Diz'in alınmasının çarpıcı bir anlatımını vermektedir. Talikan yolundan rüzgar hızıyla yola çıktılar. Saldırırken bir sel ve tırmanırken bir alev gibiydiler. Ve atlarının oynakları toprağı çağın gözlerine atıyorlardı. Ve harekete geçtikten bir süre sonra yolun yarısında bir dağ koçuna rastladılar. Genç erkeklerden bazıları, üne hevesli olanlar oklarıyla koçu vurdular. Kral bunu bir işaret olarak algıladı ve bu olayın zaferlerinin bir simgesi olduğunu ve Hasan Sabbah'ın inancının ilelebet yok olacağını bildi. O gün dünya kralının güçleri Talikan bölgesinde kamp kurdular. Kermal ve Yezd ordularına, Aluh, Nişin, Mansuriye ve diğer birçoklarına yerel kaleleri sıkıştırmalarını emretti. Bu orduların eline dayanıklı bir Moğol gücü vererek güçlendirdi. Ertesi gün parlak yüzlü güneş başını ufukta gösterdiğinde hareket davullarını çaldılar ve sevgilinin bukleleri gibi çağlayan Sırat Köprüsü kadar dar, cehennem yolu kadar karanlık, Hazar çam boyunca ilerlediler. Adım atacak yer yoktu. Nasıl ileri gidebilirlerdi ki? Bir dağ keçisinin bile hareket etmekte zorlandığı bu yerde insanlar ne yapabilirdi? Düz yerde yürümek bile kolay değilken engebeli bir yolda insan ne yapardı? Ama kral geçti ve zar zor ilerledi ve kolay olanı değil zor olanı seçti. Ve kaderin dilinde şu şarkı vardı. Kendine kulak ver çünkü kişi o çok sevgili ruhun sardığı dünyanın özüdür. Ertesi gün askerler ve süvari birlikleri kalenin eteklerine vardılar ve gece. O güneş şemsiyesi ki cennetlerden üstündür. Güneşi gölgeleyen bir buluttur. Kalenin tam karşısındaki bir tepenin zirvesinde yükseldi. Sağda bulunan ustun dar tarafından şeytanla anlaşmış gibi kıvrımlı dik yollar boyunca Büyüka, Timur ve Köke, İlge'ye hepsi de ateşli ve öfkeli ordularıyla geliyordu. Ve solda Alamut tarafından Balagay ve Tutar prensler hepsi de intikam için haykıran kalabalık bir toplulukla geldiler. Ve onların ardından Kedbuka, Noyan demirden bir dağ benzeyen bir kalabalıkla çıka geldi. Vadiler ve dağlar devasa insan kitleleriyle dalgalanıyorlardı. başlarını dik tutan güçlü, yürekli tepeler atların ve develerin toynaklarının altında ufalanmıştı. Dünyadaki tüm kulaklar, develerin böğürtüleri, boru ve davulların sesinden sağır olmuştu. Atların kişnemesi ve mızrakların parıltısından düşmanın yüreği ve gözleri kör olmuştu. Allah'ın buyruğu olacaktı. Moğol ilerleyişini anlattıktan sonra Juvayni devam ediyor. Şimdi bu kalenin tarihini anlatmak gerek. Zamanında bu insanlar güçlerinin zirvesindeyken Rükneddin'in babası Alaaddin şöyle demiş: "O zaman bana öyle bir burç yap ki bahçelere, cennetin bahçelerine ulaşabileyim. Görevlilerine ve bakanlarına dağların doruklarını ve yüksekliklerini inceleme emri vermiş ve 12. yüzyılın sonunda sırlarını Capella yıldızına açan bu ulu tepeyi seçmişler. Tam ortasında ve çevresinde 3 kaynak olan zirveye maymun dizi inşa etmeye başlamışlar. Surlarını alçı ve çakıldan yapıyorlarmış. Uzak bir mesafeden bir akarsuyun yatağını kalenin içine çekmişler. İnanılmaz derecelere varan soğuk yüzünden hayvanların ilkbahar gelene kadar burada barınması imkansızmış. Dağlar birbirine geçtiği, en iyi uçan kartallar bile geçitlere girmeye cesaret edemediği ve kalenin eteklerinde oynayan hayvanlar bile başka bir yer aradığı için Rükneddin buraya insanoğlunun girmesinin ya da burayı kuşatmasının imkansız olduğunu düşünürmüş." Bu anlatımdan sonra Juvayni savaşın uzun ve detaylı bir anlatımını vermektedir. Ben sadece hikayemizle ilgili olan kısmını aldım. Moğollar öncelikle çevrede bulunan tepelere kaleyi bombardımana tutmak için mancınıklar yerleştirdiler. Bu çok zor bir işti. Ve devasa sütunları ve direkleri taşımak için Moğol ordusunun en güçlü ve atik askerleri seçilmişti. Ertesi gün Hulagu muhafızına en yüksek tepenin zirvesine çıkmasını ve oradan hükümdarın kaldığı yeri bombardımana tutmasını emretti. Kalenin içindeki garnizonsa kendi mancıklarını kurdu ve Juvayni'nin dediği gibi Şevval, Kasım 1256'nın ortasında sert bir kış fırtınası başladı. Savaşın gidişatını şu cümlelerle anlatıyor: "Ve bu tarafta Moğolların tarafı, genç erkekler taşlardan ve oklardan ürkmeden mızraklarını kullanıyorlardı. Kötü kaderin ölüm meleğince ateşlenmiş şarfları olan oklar, eleye dönmüş bulutları selamlar gibi karşıdaki zavallıların üzerine uçuyordu. Bu ön bombardıman 3. günün sonunda son bulmuştu ve her iki taraftan dikkate değer sayıda yaralı insan vardı. 4. gün Moğollar ani ve doğrudan bir saldırı başlattı ama bu saldırı geri püskürtüldü. Daha fazla kuşatma aracı ve sonra da Kamani Kav denilen 2500 adım menzilli olan aleti getirdiler. Yanmış zifte batırılmış mızraklar atan koca bir Tatar yayına benziyordu. Bu mermiler kaleyi savunanlara büyük zarar vermişti ve Juvayni'nin deyişiyle şeytani kafir askerlerin çoğu bu göktaşıvari yağmur yüzünden yanmıştı. Savunmacılar buna cevap olarak taşları sel gibi yollanmış ama bir kişiden fazlası o şekilde yaralanmamıştı. Hulagu'nun güçlerinin bu gösterisinden sonra Rükneddin duraksamış ve sonra sağduyunun yiğitliğin en önemli tarafı olduğuna kanaat getirmişti. Juvayni'nin sözleriyle barışın kapısını çalmak neden yaptığı anlaşılmamıştır ama çok büyük olasılıkla cesaretini kaybetmişti. Sürekli olarak teslim olacakmış gibi davranıp dünya fatihine sunmak için hediyeler hazırlamıştır. Ancak garnizondaki bir grup asker teslimiyet kararını duyduklarında öfkelenip Rükneddin'e suikast düzenlemeye çalışmışlardı. Hulagu, Rükneddin'in bu taktiği kendi şahsını korumak için uyguladığını söyledi. Bu kalenin etrafındaki tepelere daha fazla mancınık koyulmasını emretti. Aynı gün yeni bir bombardıman başlatıldı. Kalenin her tarafından yaklaşık bir parasang ya da daha uzun mesafeden savaş naralarının yankıları birbirine karışıyordu. Yuvarlanan kayalar yüzünden dağlar titriyor, ağaç dalları sallanıyordu. Kayaların çarpışmasından yerdeki sert taşlar un ufak olmuştu. Ve ani saldırılar yüzünden 9. tabakanın yakası yırtılıp açılmıştı. Kurulmuş olan mancıklara gelince direkleri asırlık çam ağaçlarından yapılmış gibiydi. Meyveleri şeytanın başı gibiydi. Ve atılan ilk taş düşmanın mancınığını kırıyor ve birçok askeri de eziyordu. Tatar yaylalarının korkusu hepsini büsbütün çılgına çevirmiş ve onları kendilerini bir köşeye çekip eline geçirdiği taşları kalkan olarak kullanmak zorunda bırakmıştı. Burçlardan kalan bazıları da deliğine sıkışmış bir fare gibi dehşete kapılmış ya da kayaların oyuklarında giren bir kertenkele gibi kaçmışlardı. Bazıları yaralı, bazıları ölüydü ve tüm gün boyunca mücadele ettiler ama çok zayıf bir şekilde ve kadın gibi hareket ederek ve cennetler güneşin başlığını çıkardıklarında ve dünya gecenin perdesini topraktan Pleiades'e kaldırdığında saldırıyı durdurdular. Rüknettin artık teslim olmaya karar vermişti. Karın yağmasını ve Moğolların kuşatmayı bırakmak zorunda kalmalarını umduğuna çıktı. Ancak doğanın bir cilvesi olarak güneş hala parlıyordu ve Yuvayni'nin söylediğine bakılırsa 100 yaşındaki adamlar bile bu kadar yumuşak bir kış görmemişti. Bu koşullarda Rüknettin Hulagu'nun merhametine sığınmaya karar verdi ve ona bir ulak göndererek geçmişteki suçlarının bağışlanması için yalvardı. Yuvayni Hulagu'nun büyük merhametini över ve onun Kur'an'ın şefkatli bir merhametle affet emrini harfiyen yerine getirdiğini anlatır. Burada Yuvayni'nin Moğol istilacıların resmi tarihçisi olduğunu ve asli görevinin gerçekleri olduğu gibi yazmaktan çok efendisinin yaptığı her şeyi mümkün olabilecek en parlak eylemler olarak göstermek olduğunu hatırlatmak gerek. Ortodoks bir Müslüman olarak kendini Hulagu'nun muhalif bir anlayış olan İsmaililerin kökünü kazıma yeminine adamıştır. Bu yüzden Yuvayni'yi bu gerçeği gözeterek okuyorduk. Kendisinin yeterince ince yürekli ve bilge bir insan olduğuna şüphe yoktu. Ama aynı oranda şüphe duyulmayacak bir başka şey de Hulagu'nun Moğol Savaşı krallar arasında en zalimi olduğunu, sonrasında Rüknettin ve Haşhaşilere yaptıklarıyla kanıtıdır. 19 Kasım günü Rüknettin'in duyduğu utanç ve pişmanlığın bir ifadesi olarak geçmiş günlerdeki suç ve günahlarının bağışlanması için ailesi ve yandaşlarıyla birlikte Maymundiz'den çıktı. Kral insanlara karşı ne çok lütufkar olduğu ve asil bir incelik duygusu taşıdığı için Rüknettin'in yalnızlık ve kötü bir şeyler olacağına dair hislerini hafifletti. Ve belki de çoktan ölmüş olacak olan kendisinin ve ailesinin sağ kalacağını bildirdi. Kalenin boşaltılması işi ertesi gün tamamlandı. Moğollar garnizondaki askerlerin canlarını bağışlasalar da kalenin sağlam kalmasına göz yummayacakları kesindi. Bu yüzden kaleye girip var olan tüm yapıları yıktılar ve süpürgeyle toz süpürür gibi süpürüp yok ettiler. Süpürgenin ortalığı oldukça iyi temizlediğini görebiliyorduk. Rüknettin muhafızlarından bazıları efendilerinden daha katı bir yapıya sahiptiler ve belki de gerçek sonlarını görebildiklerinden orduları tekrar toplayıp son bir direniş başlattılar. Sarayın en yüksek burcuna çıkıp birkaç mancınıkla Moğol kampını bombalamaya başladılar. Bu gözü kara direniş Yuvayni'nin ahmak, çarpık yürekli inançsızlar dediği fedaileri yok etmek için aynı gözü karalıkla uğraşan bir istekle karşılandı. Savaşın bu son bölümünde 4. günde yılana benzeyen savaşçılar ve ordunun yürekli yiğitleri o kusursuz Ulu Tepe'ye tırmandılar ve o yılansı suçlular tamamen ezilip o alçak vücutlarını paramparça ettiler. Maymundiz'in hazinesi yağma edilip dağıtıldı. haşhaşilerin merkez kalesini zapt eden büyük efendiyi ordusunun büyük bölümüyle birlikte tutsak eden Hülagu, şimdi de vadideki diğer önemli noktaları boyunduruk altına almayı amaçlıyordu. İlk olarak Alamut'un kumandanına bir elçi gönderip efendisinin yaptığını yaparak teslim olmasını istedi. Komutan duraksamıştı. Bunun üzerine Moğol ordularının önemli bir bölümü Alamut'u kuşatmaya gönderildi. Bu gücün büyüklüğü kaleyi savunanlar arasında daha öncekine benzer bir panik yarattı ve onlar da bir süre sonra pişmanlıklarını belirttiler. Rükneddin Moğolların tarafında olarak araya girdi ve kralın Hülagu onların suçlarını hoş göreceğini söyledi. Alamut ve bu kötülük okulu, bu şeytan yuvasının tüm sakinleri sahip oldukları her şeyle birlikte geldiler. 3 gün sonra Moğol ordusu kaleye girdi ve her şeyi yakıp yerle bir etti. Rükneddin yazgısı belirsiz bir vaziyette zaman geçiriyordu. Görünüşte kendisine karşı iyi davranılıyordu. Kazvin'e götürüldü ve kendisine Suriye'deki kalede bulunanlara teslim olmayı emretmesi söylendi. Ancak Suriye kolu Rükneddin'in baskı altında olduğunu anladı ve bu yüzden bu emri dikkate almadı. Bu, Hülagu'nun büyük efendinin canını bağışlamasının nedeninin onun sonuna kadar kullanma isteği olduğunun kanıtıydı. Bu kullanılabilirlik durumu biter bitmez onu öldürmemek için herhangi bir neden kalmayacaktı. Bu yaşanmadan önce Rükneddin bir Moğol kızına sevdalandı. Kral onları evlendirme bahşinde bulunacaktı. Aklı gittikçe bulanıyordu. Mesela çift hörgüçlü develere karşı ilgisi belirmişti ve sabredip dinleyebilen herhangi birine saatlerce bu develerden bahsedebilirdi. Dövüştürüp seyretmek için Hülagu, Kaan'dan 30 tane damızlık dev bile istemişti. Ünlü bir tutsak rolünü oynamaktan hoşlanıyordu. Karar ve sorumluluktan kurtulduğu için mutlu görünüyordu. Diğer kuh gibi merkezden uzak ve teslim olmayı reddeden haşhaşi kalelerini teslim olmaya ikna etmeye söz vererek Moğolistan'a büyük kralı görmeye gitmek için izin istedi. Ama artık kaybetmişti. Moğollar onun artık kullanılacak bir tarafının olmadığına kanaat getirip ölümüne karar verdiler. Bu zayıf hükümdarın sonuna dair hikayelerden biri, Yuayne'nin de ayrıca anlattığı Büyük Kağan'ın Rükneddin'e bir yıldan fazla bir süredir direnen Lamansar'a dönüp onları teslim almaya ikna etmesi gerektiğini söylediğini anlatır. Moğol elçilerden oluşan güçlü bir kalabalık yola çıkar. Yolda kendisi için bir ziyafet verileceği bahanesiyle dururlar. Sonra o ve yandaşları öldüresiye dövülüp kılıçtan geçirdiler. Yuvayni bu arada Rükneddin'in Kazvin'de kalan ailesinin de aynı acı sonu paylaşması ve haşhaşi kalelerinden çıkmış olan tüm garnizonların yok edilmesi için emirler verilmişti. Bu merhametsizliğin kurbanı olan insanların sayısına dair yapılan tahminler çeşitlidir ama 100.000'den fazla İsmail'in bu kıyımda katledildiği muhtemeldir. Yuvayni bu katliamla ilgili olarak şu cümleyi sarf edebilmektedir. Rükneddin'den ve soyundan geriye hiçbir şey kalmadı. O ve onun yakınları insanların dinlerinde bir hikaye ve dünya için eski bir gelenek olarak kaldı. Katliamın boyutlarına rağmen Hülagu tüm haşhaşileri öldürmeyi başaramamıştı. Herhangi bir şehrin, herhangi bir haşhaşinin ölü ya da diri ele geçirilmesini emretti. Yuvayni kendini daha da tatmin ederek bu kampanyanın sonuçlarını aşağıdaki sözlerle özetlemiştir. İsmailiyeciliğin propagandistleri İslam'ın kılıç adamlarının kurbanı olarak kaybettiler. Yöneticileri güçlerini, hükümdarları onurlarını kaybettiler. İçlerinden en büyük olanlar bir köpek gibi rezilleşti. Bir kalede bulunan tüm kumandanlar dar ağacını boyladı. Ve yine tüm muhafızlar başını ve gürzünü yitirdi. İnsanların yanında Yahudiler gibi küçük düştüler. Övgüsünü Kur'an'dan bir alıntıyla sonlandırmaktadır. ve münafıkların iyice yoldan çıkmış olanları yok oldu. Allah'a çok şükür, alemlerin efendisi. Şems Kilaya Kalesi'nin gerçekten maymun diz olup olmadığını tespit etmek için bölgenin topografik yapısının Yuvayni'nin anlattıklarına ne kadar yakın olduğunu anlamamız gerekiyordu. Saptamamız gereken noktaların hepsini yazılanlardan çıkardık. İlk olarak Dünya Fatihi'nin savaş esnasında üstlendiği ve kaleye bakan bir tepe zirvesi olmalıydı. İkincisi, kalenin ayaklarında çok sayıda Moğol askerlerinin kamp kurup mancınıklarını yerleştirmesi için yeterli bir boş alan olması gerekiyordu. Yuvayni, kalenin çevresinin bir parasang 4 mil olduğunu söylüyordu ve bu mesafenin gerçekten 4 mil olduğunu düşünmesek de buna yakın bir mesafe olmalıydı. Üçüncü olarak kalenin kendisi yüksek bir tepeye kurulmuş olmalıydı. Kale burcundaki siperler çakıl ve alçıdan olmalıydı ve haşhaşi yiğitlerinin son çarpışmayı gerçekleştirdikleri merkezi ve yüksek kulenin kalıntılarını araştırmalıydık. Dördüncüsü ve belki de en önemlisi, bölgenin su açısından zengin olması gerekliydi. Yuvayni'nin bu konuda söyledikleri açıktı. Tepesinde bir ve onun çevresinde üç tane kaynak olduğundan söz ediliyordu. Ayrıca bir parasang uzaktan bir dere çıkıyor ve kalenin içine giriyordu. Beşincisi, Yuvayni maymun dize dair anlatımlarında bir dine aykırılık bölgesinden söz ediyordu. Ve böyle bir yere dair hiç kalıntı olmaması iddiaları çürütmek için yeterli olmasa da Yuvayni hayal gücünü sık sık serbest bırakıyordu. Böyle bir yerin kalıntıları buranın maymun diz olduğuna dair bir kanıt olabilirdi. Sonuç olarak maymun diz Alamut Kalesi'nin batısındaydı. Çünkü Hulagu maymun dizi aldıktan sonra dinlenmek ve Alamut'a gitmeden önce güçlerini yeniden düzenlemek için Şahnat'ta durmuştu. Bu son durumu 1959 gezimizde ortaya koymuştuk ve ilk gezimizden baktığımızda diğer tüm koşulların tanımının tamamlanması için olumlu göründüğünü düşünmüştük. Ancak şimdi görevimiz bu bölgenin maymun dizi olduğuna dair hiç şüphe bırakmamak ve daha da önemlisi kalenin içini araştırmaktı. İlk günümüzü kaleyi genel olarak gezmek ve etrafına bakmak için harcayabileceğimize karar verdik. Bu, Rodie'ye yüzey işleriyle ilgilenmek için fırsat vermişti ve Ragnar ve fotoğraf çekmek için en avantajlı yerleri bulabilecekti. Rodie'nin işi kalenin dışının tam bir krokisini ve kayalığın kendi içindeki dehliz sisteminin planını çıkarmaktı. Kayalığın zirvesi vadinin tarafından 600 metre kadar yüksekteydi ve temeline ulaşmak için çok dik bir taş yığınından 180 metre kadar tırmanmak gerekiyordu. Kayalığın zirvesi 450 metre uzunluğunda ve 90 metre genişliğindeydi. Ama büyük oranda temelinden genişlemiş ve eklenen tepelerle bir parasanglık bir çevre uzunluğuna ulaşmıştı. Moğol ordularının sığınabileceği büyüklükte fincan şeklindeki bir hendeğin üzerinde yükseliyordu. Güçlendirmelerin çoğu güneybatı köşesindeydi. Yani ana vadiye ve ırmağa bakıyordu. Aslında ilk baktığımızda kuzey tarafında güçlendirme görememiştik. Belki bunun anlamı haşhaşilerin güneyden saldırı beklemeleri ve bu yüzden kuzey tarafına birkaç nöbetçi dikmekle yetinmeleriydi. Alamut'tan Şams Kilaya'ya geçerken kullanılan geçidi aşmak zordu. Ve bu geçidin işgalci bir güç tarafından kuşatma için kullanılması pek muhtemel değildi. Arkasını dağlara veren dirençli bir garnizon güney geçidini tutabilir ve kaleyi düşmanlardan koruyabilirdi. Ve gerçekten de Hulagu Vadi'ye güneyden girmemişti. Vadinin topografisi üzerine çalıştığımız için Alamut'taki garnizonun maymun dizi kurtarmak için çaba göstermesini garipsedik. Kuşatmacılara karşı baskınlar ve saldırılar gerçekleştirmek için uygun bir coğrafi konuma sahiptiler. Ama garnizonun kumandanı bu riske almaya hazır değildi. Bu ön keşif sırasında bizi ilk olarak etkileyen şey, geçen yıl tahmin ettiğimize göre ne kadar çok duvar işinin olduğuydu. Kayalığın güneybatı yüzünün tamamı çakıl ve alçıyla yapıştırılmış kare taşlardan oluşmuştu ve dağ tarafının 15 metre yüksekliğine çıkıyor ve yaklaşık 180 metre kadar uzanıyordu. Bu taş kayalığın rengine uygun sağlayacak şekilde kahverengi sıvayla kaplanmıştı ve bu da mükemmel bir kamuflaj sağlamıştı. Bu güçlendirilmiş cephenin merkezinde yerin sağ tarafına doğru inen düzgün, yarım daire şekli verilmiş bir burç vardı. Her iki tarafta, sağda ve solda küçük yarıkların üstünden geçen 3 tane köprü vardı. Şüphesiz ki savunmada işlevli olmaları için yapılmışlardı ve kale yıkıldığında bir şekilde ayakta kalmışlardı. Bu ayrıntıya geçen yıl nasıl dikkat etmediğimizi anlayamadık. Belki de bunun nedeni, geçen yıl buraya ulaştığımızda hepimizin aşırı yorgunluk, dizanteri ve sarılık yüzünden tamamen tükenmiş olmamızdı. Ayrıca insan eliyle yapılmış tuğlayı doğal konglomeradan ayırmak zor bir işti ama bu defa hataya yer yoktu. Burada daha yakından baktığımızda 18 metre yüksekliğinde ve genişliği 1 metreden biraz daha az olan mağara benzeri ve kale duvarına giden büyük bir yarık gördük. Burası 1959'da bahsedilen ahırların girişi olmalıydı. Buraya ahırlar deniliyordu. Anlatılanlara göre burada bir zamanlar at gübreleri bulunmuştu. Ertesi gün ahırlara bir şekilde girmeye ve gerçekte nereye vardığına bakmaya karar verdik. Kalenin etrafında dolaşmaya devam ederken yakınlarda en az 3 ayrı su kaynağı tespit ettik. Önceki yıl bu kaynaklardan birini 3-4 kilometre uzakta fark etmiş ve yatağının çevrilip kalenin ayaklarına döndürüldüğünü görmüştük. Ne kadar uzağa gittiğini takip edememiştik. Batı tarafında ana kayalığı bize söylenenlere bakılırsa Ay Kalesi gibi etkileyici bir adı olan başka bir kaleye yaslanan bir payandadan ayıran derin ama biraz dar bir vadi vardı. Bir toprak kayması bu kalenin tüm kalıntılarını silmişti ve tüm bu kalıntılar bazısı oldukça hacimli kaya ve çakıl parçalarından ibaretti. Köyün muhtarı Muallim Kilayan'ın toprak kayması gelip onu yok edene kadar burada olduğunu anlattı. Bu hikaye nesilden nesile aktarılanlardandı ve doğruluğunu kanıtlamanın bir yolu yoktu. Bu tepe Haşhaşilerin zamanında doğal olarak buradaydı ve Moğollar mancınıklarını bu tepenin eğimlerine yerleştirmiş olabilirlerdi. Atışlar daha sonra keşfedeceğimiz yarım daire şeklindeki ana merdiveni de kaplayan kale burcuna isabet edebilirdi. Bu atışlardan doğacak bir yangın kalenin farklı alanları arasındaki iletişimi bozma noktasında çok etkili olabilirdi. Batıdaki bu vadi Maymun Diz'in kuzeyindeki bir tepeye varana dek devam ediyordu. Kuzeybatı köşesinde doğal mağara sistemi, kayalıktaki kırıklar koyu mavi hatta bazen siyah çizgiler halinde şekillense de kaybolmuş görünüyordu. Tam burada bir taş ocağının izleri vardı ve bu haşhaşilerin burayı dış duvarların yapımında kullanılacak taşların elde edilmesi için kullanıldığının açık bir kanıtıydı. Kalenin kuzeyinde Maymun Dizi Havdekan dağ sırasının kuzeyindeki bir tepeye bağlayan dar bir yaka vardı. Bu tepe ana kayalığı 90-120 metre yükseklikten bakıyordu. Ve tırmanmak zor olmasına rağmen belki de Hulagu'nun güneybatı savunmasını yapan moralsiz ve yılmış garnizonun üzerine yolunu çevirdikten sonra savaş şemsiyesini açtığı yer burasıydı. Bu tepenin zirvesinden kayanın doğal muhafız konumuna dair fikir edinmiş ve ayrıca üç akıntının kaynağını da görebilmişti. Kayalığın doğu tarafında çok sayıda açıklık vardı ve biz bunlardan bazılarını sonra gezdik. Buraya güçlendirme yapıldığına dair hiçbir kanıt yoktu. Bir iki çanak çömlek parçasına rastlamıştık ama bu yörelerde ezelden beri Hazar çanak çömlekleri kullanıldığı için bunlar herhangi bir zamana ait olabilirlerdi. Ayrıca çobanların geçmiş yüzyıllardan beri bu mağaraları kullanmaları ve bunların onlara ait olması muhtemeldi. Yolumuzu zar zor güney tarafı boyunca geri çevirdik. Mağaradaki deliklerin yanı sıra güneybatı köşesine yaklaştıkça doğal kayaların üzerinde sıva yamaları görüyorduk. Güçlendirmeler güney tarafı boyunca uzanıyor olmalıydı ve yamalar surların yıkılmasından sonra geriye kalanlar olmalıydı. Bu keşif gezisini zirveye yaptığımız bir ziyaretle tamamladık. Oraya giden tek yol, eğer yol denilecekse, kaya ve taş parçaları altında tamamen yok olmuş kıvrımlı bir keçi yoluydu. Çok sıkı bir tırmanıştı ve tepeye vardığımızda rehberimiz en az bizim kadar tükenmiş durumdaydı. Burada bazı güçlendirme kalıntıları bulabileceğimizi ummuştuk, ancak tuğla ve sıva izine rastlamamıza karşın kesin olarak 13. yüzyıla ait olan herhangi bir buluntuya rastlamadık. Bu çok sürpriz olmalıydı, çünkü daha önce de söylediğim gibi Maymundiz'in savunması Gibraltar, Cebeli Tarık, kayalığının savunmasıyla aynı prensiplere göre planlanmıştı. Eğer bir düşman kalenin zirvesine ulaşırsa yapabileceği fazla bir şey olamazdı ve çok büyük olasılıkla Alamut ya da Şirkuh'taki garnizonlar tarafından kovalanırdı. Ve kalenin içindeki Moğol yıkıcılığının etkisine bakılırsa hiç dış güçlendirme kalıntısının kalmaması için çok neden vardı. Şurası artık çok açıktı ki Haşhaşilere eğer Hasan Sabah çapındaki biri komuta etseydi kale daha uzun bir süre dayanabilirdi. Kalenin stratejik pozisyonunda kusur bulunmayabilirdi. Ancak zaferlerin nihai sonucunu zafer ya da yenilgiyi belirleyen insan faktörüdür. Ertesi gün ağırlara giriş için ilk teşebbüsümüzü gerçekleştirmeye karar verdik. Muhtar ve geçen yılki rehberimiz Şükrallah'la, diğer adıyla Maymun Adam, birlikte erkenden yola çıktık. Şükrallah önden gidiyor ve yarıklardan rahat geçmemizi sağlamaya çalışıyordu. Taş yığınından tırmandık ki işkence gibidir ve sonra ana kampımızdan 100 metre kadar yüksekte bulunan bir türbeden geçtik. Bu türbe Damagah adıyla geçiyordu ve uzun zamandır unutulmuş olan bir ermişe ait gibi duruyordu. Oldukça iyi korunmuştu ve iki yanında devasa birer elma ağacıyla çevrilmişti. Oradaki efsanelere göre elma ağaçları Ermiş'in korumalarıydı. Ölmeden hemen önce Ermiş doğduğu köyün yakınlarına gömülmeyi istemiş ve iki yandaşını bu isteğinin takipçisi olmaları için görevlendirmişti. Ölmüş efendilerini dağlara götürmüş, mezarını kazmış ve bir türbe yapmışlardı. Ama sadakatlerinin bir göstergesi olarak türbeyi terk etmemiş ve başında nöbet tutmaya başlamışlardı. Öldüklerinde de birer elma ağacına dönüşmüşlerdi. Her maymun dize çıktığımızda bu türbeden ve etrafında sıra dışı bir temizlikle akan derenin etrafından geçiyorduk. Burada durup kalenin muazzam hacmine bakarak suyumuzu içtikten sonra yolumuza dinlenmiş bir şekilde devam edebilirdik. Şükrallah ahırların içine yaptığımız tırmanışı tahmin ettiğinden daha zor bulmuştu. Kendisinin girmesi bir saatini almıştı ve o tırmanırken bir taş yağmuru aşağıya iniyordu. Bu son derece sinir bozucuydu. En sonunda yarıkların içine tırmanmamız için gereken basamakları yapmıştı ama bir aşamada yaklaşık 10 metrelik bir mesafeden yukarı çekilecektik. Muhtar da girişe tırmanmıştı. Böylece o ve Şükrallah bizi yukarı çekeceklerdi. İp tekrar aşağı yollandı ve teker teker çıkmaya başladık. İlk olarak en atiğimiz olan Mike, sonra sırasıyla Roddy, Richard, Ragnar, Jah, Mino ve son olarak da ben çıktık. Son olarak çıktığım için beni tüm ekip çekmişti. İp omuzlarımızın arasından kaydı ve gerildi. Ahırların içinde dış duvarları yıkılmıştı. Dış yapıyı daha iyi görebildik. Bir merdivenin kalıntıları duvarın dışına kıvrılıyordu. Merdiveni oluşturan taş bloklar düzenli bir şekilde yontulmuşlardı. Bazısı aşınmış olmasına rağmen tırmanmak için yeterli görünüyorlardı. En tepede merdiven dar bir çıkıntıya 45 santimden geniş değildi. Varıyordu ve bu çıkıntı kalenin ayaklarına dik bir şekilde iniyordu. Bu çıkıntının içinden geçmek çılgınlıktı. Bu yüzden ahırlara bakmak üzere geri döndük. Ahırların çatısı 4-5 metre yüksekliğindeydi ve bazı bölümleri çökmüştü. Bu yüzden yerde fazlaca taş birikintisi vardı. Soldaki bir geçiş ilginç bir su deposuna gidiyordu. Kayaya oyulmuştu ve çevresi girimsi bir çimentoyla kaplanmıştı. Sertti ve dökülmüyordu. Bu su deposunun içine doğru topraktan yapılmış ve alçıyla yapıştırılmış 3 su borusu vardı. İkisi kalenin dışına açılıyor ve diğeri de çatıya gidiyor olmalıydı. Ne kadar uzağa gittiğini kestirmek zordu. Ahırlardaki ilk işimiz orijinal düzey zeminini bulmaktı. Yorucu bir kazma işine başladıktan bir saat kadar sonra alçıyla kaplı katı bir taşa rastladık ve üzerinde gübre izleri vardı. Bu geniş kalenin ana muhafız odası olduğu sonucuna vardık. Kalenin etrafında yerler aşınmıştı. Gorek yol kayanın güney batı yüzüne denk olmalıydı ve biz hala daha düşük eğimlerdeki yol bölümlerini görebilirdik. Ahırların gerisinde kayanın 270 metre kadar içine kadar uzanan bir bölme vardı. Baş yüksekliğinde alçıyla kaplanmış delikler vardı. Bir zamanlar yer daha alçak olduğundan bunlar büyük olasılıkla çatı için kullanılan kiriş yuvalarıydı. Duvarlar 60-100 santime kadar alçıyla kaplanmış ve çokluk yıkılmışlardı. Sıvanın üzerinde solmuş duvar yazıları vardı ama okunacak gibi değildi. Bu bölme bir mahzene varıyordu ve atlı askerler kaleye muhafız odasından girip bölme boyunca devam edip atlarını bu mahzene koyuyor olmalıydılar. Mahzenden başlayan molozla dolu, dar ve kayanın içine giren dar bir geçiş yeri vardı. Meg, Richard ve ben buna bakmaya karar verdik. Rehberlerimiz bizimle gelmeyi kabul etmediler ve geçidin sonunda şeytani ruhların yaşadığını iddia ettiler. Zifiri karanlıkta ellerimiz ve dizlerimiz üzerinde 90 metre kadar daha fazla taşı dökmemeye dikkat ederek ilerledik. Tavan gittikçe yaklaşıyordu, artık karınlarımız neredeyse yerde yürüyorduk ve hava daha da kötüleşmişti. Bir çeyrek saat kadar sonra her biri 7,5 metre uzunluğunda ve 3 metre yüksekliğinde 3 oda ortaya çıktı. El fenerlerimizi açtığımızda bölmedekine benzer tavan kirişleri ve sıvalı duvarlar gördük. Çevremize bakınırken hemen ardımızdan uğursuz bir gümbürtü duyduk ve dönebildiğimiz kadar hızlı dönmeye başladık. Dar geçidin uzunluğunun yarısı boyunca ya da küçük bir çöküntü olduğunu fark ettik ama yolumuza büyük bir zorlukla sığıyorduk. Buraya tekrar dönebileceğimizden şüpheliydik ve bu yüzden odaları fotoğraflamaya çalıştık ama bunu grubun diğer geri kalanına ve muhtara önerdiğimizde bunun çılgınlık olacağını söylediler. Büyük bir pişmanlıkla bu odaları daha fazla araştırma fikrinden vazgeçmek zorundaydık. Gerçekten de büyük bir risk almıştık ve orada diri diri toprağın altına gömülebilirdik. Bu rahatsız edici düşünce bizi ayılttı ve günün bittiğinde kanaat getirip kampımıza döndük. Özellikle güneşin batmaya yüz tutuşu, vadiye inen dik yokuşu hemen inmek için acele etmemizi sağladı. Maymun dize yaptığımız gezinin ilk gününde başardıklarımızdan memnunduk. Çünkü kayalığın kalbinde büyük odaların bulunduğuna dair hiç şüphe kalmamıştı. Ertesi gün 30 Ağustos'ta erkenden uyandık. Önceki akşam yemeğinde batı yüzündeki merkezi odalara girmek için izleyeceğimiz plan üzerinde epeyce çalışmıştık. Ağaçların dışına bir merdiven yapmanın mümkün olduğunu, maymun adamla birlikte kayalığın yüzüne tırmanabileceğimizi düşündük. Bu çok karmaşık bir düzenlemeydi. Vadide çok fazla bulunmayan genç kavaklardan ilk iki ağaç yıkılmak üzereydi ve fiyatlar için bir pazarlık vardı. Ağaç evlerin yapımında yaygın bir şekilde kullanılıyordu ve oldukça da pahalıydı. Ağaç başına 2 sterlin verecektik. Sonra çiviler bulunmalıydı. Köyde hiç çivi yoktu ve 5 mil uzaklıkta bulunan Asalbar adlı köyden çivi alıp getirmesi için ulak gönderildi. Asalbar'daki köylü önceki gecenin neredeyse tamamını eski parçaları işleyip çivi yapmak için uğraşmıştı. Ağaçları dik bir bayır boyunca dağın eteklerine kadar çekmek çok zordu ve her ağaca en az 5 adam lazımdı. Kalenin eteklerine varan başka bir yol bulmak için ileriye gittiğimizde Richard ve benim her tarafımız sıyrıklarla dolmuştu. Saat sabah 8'de ellerimizde el fenerlerimiz ve halatlarımızla maymun dizin eteklerinde toplanmıştık. Ağaçlar bir saat sonra geldi ve her birine pozisyon verilmek zorundaydı. 20 metre kadar uzunlukta ve çok ağırdılar. Ama hepimiz birden işe koyulduk ve yek du se 1, 2, 3 sesleriyle birlikte ağaçları kayaya çıkarmayı başardık. En iyi tırmanma ipimizin ağaçları kaldırmak için kullanıldığını fark ettiğimizde öfkelendik ve ipin herhangi bir yerden zayıflayıp zayıflamadığını tespit etmek için dikkatlice kontrol ettik. İpin liflerinden bir iki tanesi oldukça yıpranmıştı. Bu yüzden o ipi tırmanırken kullanmaktan vazgeçip teçhizatı çekmek için kullanmaya karar verdik. Sıradaki iş iki ağaçtaki basılacak tahtaları çakmaktı. Bu iş en sondan başlanarak maymun adam tarafından yapıldı. Çıtalar ağaçlarımızın dallarından alınan dar parçalardan yapılmıştı ve ağaçların gövdesine kaba bir şekilde çakılmıştı. Saat 1'de bu eğreti merdiven tamamlanmıştı. Çok çürük bir işe benziyordu. Çıtalar bazı yerlerde çok inceydi ve kötü bir şekilde çakıldığı belliydi. Bir mola verip ekmek, soğan ve peynirden oluşan öğle yemeğimizi yedik. Yemeğimizin tam ortasında büyük bir gürültü ve acı bir haykırış duyduk. Aceleyle ne olduğuna baktık ve işçilerden birinin yerde büyük bir acı içinde kıvranarak ayağını tuttuğunu gördük. Bir kaya akrebi tarafından sokulduğu söylendi. Bunlar küçük kül rengi akreplerdi. Kayaların altına saklanırlardı ve zehirleri çok güçlüydü. Allah'tan Mino hemen oradaydı. Ayağa neşter vurdu ve biraz anti akrep serumu enjekte etti ve adam yanına bir kişi verilerek köye gönderildi. Her ne kadar acı 48 saat ya da daha fazla bir süre sonrasında tamamen iyileşti. Ancak bu olay bizi korkutmuştu. Akrebi öldürmüştük ama köylülerden biri öldürülen akrebin erkek bir akrep olduğunu ve eğer bir erkek akrep öldürülürse dişisinin intikam almak için geleceğini söylediğinde neşemiz kaçtı. Bu bize Semiran'daki Doktor Hatemi'nin korkularını hatırlattı ve bu hikayenin asılsız olmasını umduk. Gerçekten de iki akrep daha gördük. Birisi köylüler tarafından yakalandı ve sonra işkence edildi. İlk olarak onu alıp bir kalemle rahatsız etmeye başladılar. Kalemi şiddetle sokuyordu. Sonra tepki vermemeye başlayıp Ragnar'ın fotoğraflamaya çalıştığı daireler çizmeye başladı. Bu eğlenceden yorulunca da rehberlerden biri onu bir taşla öldürdü. Yemekten sonra maymun dize yaptığımız hücumun sıradaki aşamasına başlamaya karar verdik. Maymun adam yanında sahip olduğumuz tüm tırmanma ipleriyle birlikte yukarı çıkacak ilk kişiydi. Merdiven onun ağırlığı altında korkunç şekilde sallanıyordu ama kayanın yüzündeki delikten birine ulaştı ve bizim çıkacağımız doğrultuyu bulmak için bakmaya başladı. Sonra herkes bir şey umar bir şekilde bana baktı. İlk olarak Richard'ın gitmesini çünkü en hafifin o olduğunu söyledim. Ancak Mino kesin olarak bunun bir prestij sorunu olduğunu ve grup lideri olarak ilk olarak ben çıkmazsam saygınlığımı ciddi bir şekilde yitireceğimi söyledi. İpe tutunmamın iyi bir şey olup olmadığını sorduğumdaysa bunun son derece gereksiz olduğu yanıtını aldım. Yavaşça merdivenlerden çıkmaya başladım. Çok uzun olmama rağmen yapılıydım ve merdiven ağırlığım altında gıcırdamaya başladı. Maymun adam çıtaları yaklaşık 60 santim arayla çakmıştı ve bu tırmanmayı güçleştiriyordu. Uzakta duran çıtayı tutmak için elimi ileri uzatmak ve ardından ayaklarımla yükseltmek zorundaydım. Ayrıca iki ağaç birbirine o kadar yakın çakılmıştı ki yalnızca bir ayağımızla basabiliyorduk. diğer ayağı da ağaçlardan birinden çıkan küçük çıta parçalarına koymak zorundaydık. Arada bir uğursuz bir gıcırtı geliyordu ama nihayet zirveye varmıştım. Merdiven kolaylıkla sallanıyordu ve maymun adama ulaşmam için tırmanmam gereken kötü bir çıkıntı vardı. Ondan bir ip sarkıtmasını istedim ve ipi belime bağladım ve kalan eğimin yarısını tırmanıp yarısını da çekilerek tamamladım. Deliğin içinde iki kişilik yer vardı ve şurası çok açıktı ki kalenin güneybatı girişine kadar olan 15 metrelik mesafeyi tırmanmak için oldukça yetenekli bir dağcı olmak gerekiyordu. Bu çok ama çok riskli görünüyordu. Bu yüzden bunun savunulabilir bir risk olmadığı kanaatine vardım. Meg ve Richard'a bağırarak onlardan birinin gelmek isteyip istemediğini sordum. Onlar da bana benim düşüncemi sordular. Sonra inmeye başladım. Ve maymun adam tarafından merdivene indirildim. Aşağıya inmek için az yukarıya çıkmak kadar zordu. Maymun adam ayakkabılarımı çıkarmak zorunda olduğumu söylemişti ama akılsızca davranarak bu teklifi reddetmiştim. İhtiyatlı bir şekilde iniyordum. 5 basamak kadar ilerleyince yüksek sesli bir çatlama oldu. Basamak ağırlığa dayanamayıp kırıldı ve aşağıya düştüm. Yaklaşık 5 metre ağırlığımın altında kırılan dallarla birlikte düştüm. Bu korkunç bir andı. Diğerleri neler olduğunu görüp merdiveni tutmaya koştular. Ve aşağı baktığımda onların korkulu gözlerle yukarıya baktıklarını gördüm. Sadece inişimi fotoğraflayan Ragnar profesyonel davranmaya çalışıyordu. Yere düştüğüm kısmın filmin en dramatik yeri olduğunu söylemesine rağmen düşüşüm sona erdiğinde hayal kırıklığına uğramış görünüyordu. Merdivenin dibine düşebileceğim en sağlıklı şekilde düşmeye çalıştım. Sonrasında ayaklarımdan kan aktığı hissine kapıldım. Düşerken çıtalardan dolayı uyluğumdan derin bir yara almıştım. Yanı başımızda doktor olmasının hikmeti yine kendini göstermişti. Minou yarayı dezenfekte etti ve hemen sardı. Bu ilk denemede hepimizin hayal kırıklığına uğramıştık. Merdiveni hazırlamış ve onun güvenli olduğundan emin olmuş olsak da hala 15 metre yüksekliğindeki kayalığı aşamamıştık. Şimdi yapabilecek tek şey önceki gün gezdiğimiz ahırların girişine geri dönmek ve merdivenlerin tepesindeki dar çıkıntıya geçmekti. Dinlendikten sonra bir kez daha ahırlara çıktık. Çıkıntının başlangıç kısmını tırmandım, ellerimin ve dizlerimin üstünde emekledim ancak 13 metre kadar sonra öyle bir darlaştı ki ayaklardan biri sarkıyordu ve kalenin eteklerine varan 30 metrelik dik bir bayır vardı. Ayağım acımaya ve kasılmaya başlamıştı. Maymun adama dönüp geçip geçemeyeceğini sordum. Yapabileceğini söyledi. Ona bir ip doladık ve ipi ahırlardaki iri kayalara sıkıca bağladık. Ayakkabılarını çıkardı ve 10 dakika içerisinde diğer tarafa geçti. Mike geçip geçemeyeceğini sorduğunda biraz kaygı duymakla birlikte geçebileceğini söyledim. Hepimiz nefeslerimizi tutarak onun dikkatli bir şekilde geçişini izledik. Yolun yarısındayken aşağı taşlar düştü ve rehberlerden birinin elini kesti. Minou kalenin eteklerine dönüp onu tedavi ederken oraya eğlence için gelen izleyicilere de emirler verdi. Tüm bunlar Ragnar'ın filmi için hoş sahnelerdi. Mike güvenli bir şekilde diğer tarafa geçtiğinde hepimiz kalenin eteklerine inmiştik. Mike'den içeri girebildiği kadar girmesini istedik ve o da gördüğü her şeyi bağırarak anlatmaya başladı. Orada alçıyla kaplanmış duvarları olan bir dizi oda olduğunu ve kale burcundaki siperlerin ve tuğla işlerinin izlerini ayırt edebildiğini söyledi. Kalenin içinde yaklaşık bir saat geçirdi ve bu ona maymun dizin Moğollar tarafından yıkıldığı tarihten bugüne kadar ki 700 yıllık süre içerisinde onun ana bölümlerini gezen ilk Avrupalı olma unvanını kazandırdı. Akşam karanlığı çöküyordu ve bugünkü operasyonumuzu bitirmeyi ve ana kampımıza dönmeyi kararlaştırdık. Macon, ön raporundan ertesi gün daha fazla bulgu elde edebileceği anlaşılıyordu ve gruptan kişilerin bizim adlandırmamızla bu kedi yürüyüşüne katılmasını kararlaştıracaktık.
Son kararı vermek benim sorumluluğumdu ve bu işi yapacak ekibi oluşturmak lider olarak yaptığım en zor işlerden biriydi. Ortada gerçekten büyük bir tehlike vardı. Atletik ve çevik biri olarak minik öncelikli bir tercihti. İki gün önce dizinin yaralamasına ve bazı sıyrıkları olmasına rağmen Ragnar içeride fotoğraflanabilecek yerler olabileceğini söyleyerek gruba katılmak istedi. Cesaretini takdir ettik. Ancak daha önce böyle bir geçiş yapıp yapmadığını da merak etmiştim. En sonunda kalenin bu kısmında çekilecek fotoğrafların tahmin edilemez bir değere sahip olacakları iddiaları karşısında boyun eğmek zorunda kaldım. Doğal olarak Minor'u da gelmek istemişti ve tabii Şah da. Ayrıca ben de kalenin bu kısımlarını görmek istiyordum. Mekin raporunun düzgünlüğünden şüphe ettiğim için değil, ancak haşhaşiler hakkında bulguların gerçek arkeolojik değerlerini anlayacak kadar bilgi sahibi olmadığı için. En sonunda grubun Mike, Jean, Ragnar ve benden oluşmasına karar verdim. Diğerleri sadık bir şekilde bu karara uydular ve uyuyabildiğimiz kadar uyumak için yatağa girdik. Ertesi gün öğlen sıcağından kaçınmak için erken kalktık ve artık iyice öğrendiğimiz rotayı takip ederek anıların içine vardık. Sanırım ilerleyen saatlerin bize bir strateji mi yoksa büyük bir ödül mü getireceğini bilmediğimiz için daha ciddi duruyorduk. Çıkacak herkesin sıkı bir şekilde iple bağlanmasına ve ek bir önlem olarak da güvenli bir hat oluşması için kendi yayının içi boyunca da bir ip gerilmesini kararlaştırdık. Maymun adam önden gidecek, güvenlik ipinin ve diğer elemanlara bağlanmış olan iplerin sağlamlığını kontrol edecekti. Her zamanki ustalığıyla ilerledi. Minor'un sağlık çantasını bandajlar, anestezi ve gerekli görünen bir sürü aleti yere sermişti. Gitme sırası Mike'taydı ve onun nefesimiz kesilerek izlemeye başladık. Diğer tarafa geçtiğinde arkaya dönüp bağırdı ve yine birkaç tane taşın düşmesine sebep oldu. Ve ben pür dikkat izlemek zorundaydım. Geçiş daha da tehlikeli hale gelmişti. Sonra sıra bana geldi ve tünele doğru yürüyen bir mahkum gibi hissederek kedi yoluna varan merdivenlerin tepesine tırmandım. Yanımda duran muhtar gülerek bana döndü ve Allah'ın adıyla git, Minon'un çevirisi dedi. İp elimden bağlıydı ve yolumu dikkatle bulup ilerliyordum. Sonra önceki gün ulaşmış olduğum noktaya geçtim. Tam Mike'in bana dikkatli olmamı öğütlediği yerde korkutucu bir ses çıktı ve karalardan bazıları hemen altımda çöktüler. Güvenlik ipini yakaladım ve ardından belime bağlı olan ipin gevşediğini ve ayağıma dolandığını fark ettim. Olağanüstü bir çaba harcayarak kendimi geriye doğru kedi yoluna attım. Allak bullak olmuştum ve kendimi toparlamak için bir dakika geçmesi gerekti. Sonra yavaşça hareket ettim ve sonunda güvenli bir köşeyi döndüm. Maymun adam bana kocaman bir gülücük verdi ve sırtımı sıvazladı. Ragnar parmağıyla aşağıdan tamam işaret yapıyordu. Ona bir kez daha dramatik bir film sunmuştum. Oturup bir sigara yaktım. Hayatımda içtiğim en keyifli sigaraydı. Sıradaki görev Ragnar'ın buraya varmasını sağlamaktı. İpleri sarkıttık ve onun sarsılmaya karşı korunumlu metal kutular içerisindeki kameralarını yukarı çektik. Richard aşağıda durup maymun adam tarafından yukarı çekilen teçhizatını fotoğraflıyordu. İşlem tahmin ettiğimden daha kolay gerçekleşti ama kayadan düşmek hala ciddi bir tehlikeydi. Ragnar da benim yaşadığım zorluğu yaşadı ve bir defa kaymasına rağmen ip hemen gerildi ve pozisyonu koruyabildi. Jah da güvenli bir şekilde geçti. Sonra lambalarımızı yukarı çektik ve tabii metal kutular içindeki el fenerlerimizi de. Tüm bu işler yaklaşık 3 saat sürdü. Teçhizatımızı kutulardan çıkardık ve kalenin bir kısmını incelemek için ilerlemeye başladık. Mike rehberimiz gibiydi ve bizi kale burcundaki siperlerin içindeki dar ve kıvrılmış merdivene götürdü ve yol üzerindeki çok sayıda küçük odayı bize gösterdi. Bunlar Moğollar tarafından yıkılmışlardı ve duvarların sadece 60 santimlik kısımları ayaktaydı. Bu yeterliydi ve bize kalenin bu kısmının düzgün bir planını verebilirdi. Merdiven 6 metre kadar yükseliyordu, parçaları yere düşmüştü ve ince yarıklar vardı. en sonunda ana bölümlere giden dar kaya bloklardan geçtik ve dar bir geçitten aşağı indik. Bu geçit hükümdarlığın idare edildiği etkileyici odalara açılıyordu. Hükmettin'in devlet mahiyetini burada muhafaza ettiğini anlamak zor değildi. Odalar kayaya oyulmuş yüksek tavanlara sahipti ve duvarlar yine alçıyla kaplanmıştı. Bir şahanın görüntüsü bozulmuştu ve Moğolların kaleye yattığını hatırlatırcasına büyük yanık izleri vardı. Ürkütücü bir görüntüydü. Odalar ışıklarıyla duvarlarda gölgeler bırakan tilley lambalarıyla aydınlatıldı. Daha çok ışık olması için duvardaki oyuklara mumlar yerleştirdik ve tavan direklerinin dikildiği oyukların fotoğraflarını çektik. Bazıları yangından kararmış bir halde de olsa ayaktaydı. Zemindeki toz toprağın altında hiç çanak çömlek olup olmadığına dikkatlice baktık ve muhafız odasındakilere benzer bir şeyler bulduk. Odaların ölçülerini alıp az da olsa bilimsel ya da arkeolojik çekiciliği olan her şeyin fotoğrafını çektik. Akşama kadar odaların sadece yarısını gezebilmiştik ve kedi yolunu güvenli bir şekilde geçmek zorundaydık. İkinci seferde biraz daha kolay oldu. Aslında Mayık biraz pervasızca geçtiği için yine aşağıya birkaç taş düşmüştü.
Kampa döndüğümüzde özel bir yemek yaparak kutlamaya karar verdik. Lezzetli bir yahni yaptık ve geç saatlere kadar keşfimiz hakkında konuştuk. En sonunda dikkate son derece değer bir şey başarmıştık. Maymun dizin önündeki sır perdesi kısmen de olsa kalkmıştı. Bir insanın kendi başarısına değer biçmesi her zaman zor olmuştur. Özellikle de gerçekleşme anında geriye baktığımda kayanın kendi doğal yapısı içinde büyük risklerin yattığına inanıyordum. Hiçbir yeri güvenli değildi. Ellerimizin tutunduğu ve ayaklarımızın bastığı hiçbir yer güvenli değildi. Her an kayma ve düşme tehlikesiyle karşı karşıyaydık. Ayrıca düşen kayalar ve taşlar da büyük tehlike oluşturuyordu. Kalenin içinde de farklı bir tehlike vardı. Moğol yıkımı ve geçen zaman odaların ve geçitlerin tavanlarında ve kubbelerde bulunan taşları gevşetmişti. Düşen kayaların izleri ortalıktaydı ve yalnızca fısıltıyla konuşabiliyorduk. Kalenin daha derinlerine girdikçe kaya düşme tehlikesi artıyordu. Önceden aklımda bulunan ve bloke edilmiş bölümlere erişmek için dinamit kullanma fikrini ise intihara teşebbüs anlamına gelebileceğinden iptal ettik. Tonlarca ağırlıktaki kayaların altında kalabildik. Bu yüzden Rudi'nin görevi kalenin içinin planlarını çizmek ve kalenin pozisyonunun Yuvayni'nin anlatımlarıyla ne kadar benzeştiğini anlamamız için ayrıntılı bir harita çizmekle sınırlandırıldı. Başka bir tehlike daha vardı. Bazı geçitler o kadar karışık ve kıvrımlıydı ki sık sık kaybolma tehlikesi yaşıyorduk. Sıkça dar açıklıklardan geçmek zorundaydık ve dönüşlerde bu aralıkları hemen bulamıyorduk. İleri gittikçe hava soğuyordu, duvarlardan su akıyor ve hava daha kirli bir hal alıyordu. Şans eseri hiçbirimizde klostrofobi yoktu ama çoğu durumda atmosfer çok ürkütücü ve ağır oluyordu. 1961 Ağustos'unda Tom Stobart ve Ralph Izzard yönetimindeki bir ekiple Maymun Diz'e geri döndüm. Gezinin amacı İran ve Orta Doğu'nun olağan dışı yönleri hakkında bir dizi yapmaktı ve Haşhaşiler Vadisi de filme alınmak için seçilen yerlerden biriydi. Bilinen ve sempatik bir dağcı olan Joe Brown da ekipteydi ve ağaçlardan yaptığımız merdiveni kullandığımız ve bizi alt eden yüksekliğe tırmanırken onu büyülenerek izledim. Böylesine tecrübeli bir dağcı bile bu işte oldukça zorlandı ama sonunda başardı. Aşağıya sağlam bir merdiven uzattı ve böylece ekibin geri kalanını da giderebildi. Ama bu şekilde bile hiç kolay değildi. Merdivenden kıvrımlı ve bol dönüşlü tırmanmak yarım saat sürdü ve bu kısmın önündeki açıklığa daldık. İçeride bir dizi tünel bulduk ve inceledik. Burada maalesef daha az alçı ve tuğla işi vardı ve hiç oda kalıntısı yoktu. Yerde çok sayıda kırılmış çanak çömlek vardı ve çoğu sadeydi ama 12. yüzyıla ait olması muhtemel. Kobalt mavisi bir ibrik ve tahıl depolamak için kullanılan büyük tombul ve gri bir testi bulduk. 1961 gezisi, 1960'taki bulgularımızın başarısını ölçmek için bir karşılaştırma sağladı. İlk olarak çok az tırmanma ekipmanıyla ve hiç profesyonel yardım almadan kalenin çok büyük bir kısmına girmiştik. İkincisi, sonraki gezi bizim gezi esnasında ne kadar büyük riskler aldığımızı göstermişti. Düşüncesiz ya da çılgın değildik ama şansımızı kesinlikle son limitine kadar kullanmıştık. Üçüncü olarak da bu 1961 gezisi. 1960 yılında kalenin neredeyse tüm önemli kısımlarını araştırdığımızı gösteriyordu. Belki de Maymun Diz'deki bulgularımızı tam burada ortaya dökmek yerinde olur. Rodin'in ayrıntılı ölçümleri, Samskilaya'daki kalenin topografik özelliklerinin Yuvayni'nin Maymun Diz'e dair verileriyle örtüşüyordu. Hülagu Khan'ın savaş otağını kurduğu ve kaleye bakan tepeyi belirlemiştik. Etraftaki vadiler Moğol ordularının konaklaması ve kaleyi kuşatması için idealdi. Kayalığın toplam çevresi yaklaşık bir parasangdı. Eğer yakınlarda bir inançsızlık köyü varsa bu Samskılay olmalıydı. Savaş burçlarındaki siperler gerçekten de alçı ve çakıldandı. Haşhaşi yiğitlerinin son muharebeyi yaptıkları kule oradaydı ve güçlendirmelerin nerede olduğunu oraya giden doğrudan yol olmasa da görebiliyorduk. Etraftaki uç ve tam tepedeki bir su kaynağını ve yatağa değiştirilmiş nehri belirlemiştik. Ve son olarak da Alamut'a göre coğrafi konumu da doğruydu. Yuvayni'nin gördüğü gibi hayal edebiliyorduk. Alaaddin'in danışmanları bu bölgeyi stratejik konumu ve doğal mağara sisteminden dolayı seçmiş olmalıydı. Mağaraları genişletmek ve geliştirmek oldukça kolaydı. Çünkü Maymun Diz'i oluşturan kayalar oyulmaya müsaitti. Dizey çakıllara katı bir şekilde bağlı değildi. Tünel ve odalar çakılı dizeyden ayıran herhangi bir aletle yapılabilirdi. Bu yolla işlenen daha derindeki mağaralar hem korunaklı odalar hem de kuşatma zamanlarında kullanılmak üzere su depoları haline getirilmişlerdi. Kalenin Moğollar tarafından uğradığı büyük yıkımla birlikte mağaralar su erozyonu yüzünden yerin altına iyice gömülmüştü. Akıntılar zemin boyunca aktıkları ve çatıları çökerttikleri için orijinal yapılanma fark edilemiyordu. Kalenin dışındaki güçlendirmelerin yapıları da oldukça farklıydı ve sıkı bir çalışma kadar yüksek bir mühendislik bilgisini de gerektirecek yapılardı. Kalenin en alçak düzeyinde muhafız odaları ve depo odaları, diğer adıyla ahırlar, vardı ve bunlara güneybatı köşesinde dönen ve kalenin eteklerinden gelen bir yoldan gidiliyordu. Buradan büyük depo odalarına büyük merdivenler çıkıyordu ki 1960'ta buraya girmiştik. Yukarı doğru devam edersek belki de askeri kışlalar, 1961'deki Stobart-Isart gezisinde ip merdivenle çıkmıştık ve son olarak da batı duvarının daha da yükseklerinde başka güçlendirmeler de vardı. Bunlar da 1959'da tırmanmıştık. Buradaki kapak şeklindeki gizli kapıyı gördük. Yani Maymun Diz aynı zamanda büyük bir kale, bol bol erzak depolanmış ve donatılmış, iyi güçlendirilmiş bir garnizon ve soylu bir saraydı. Ertesi sabah uyandığımızda biraz dinlenmiştik. O ana kadar elde ettiğimiz sonuçları ve kalan süre içerisinde yapmak zorunda olduğumuz işleri değerlendirmek için bir toplantı yaptık. Askavar Vadisi'nde, Semiran'da ve Maymun Diz'de oldukça etkileyici başarılar elde ettiğimizi hissediyorduk ama hala Nevizar Şah ve Sirkuhi, yani bazı yetkililere göre Maymun Diz'in bulunduğu bölgeleri araştırmamıştık. Ayrıca daha Alamut'ta yapılacak çok iş vardı. 1959 gezisinde Maymun Diz'e baktıktan sonra ekip bölünmüş, benim içimde bulunduğum grup Lamassara geri kalanlardan oluşan ve Digley, Brintlev, Ward, Williams içinde bulunduğu grupta doğrudan vadinin dışına dağların üzerinden çıkmışlar ve Garmurt'a girmişlerdi. Rotaları onları Nevizar Şah'a kadar götürmüştü ama maalesef kaleye tırmanma işinde zayıf kalmışlardı. Sadece 2 haftamız kalmıştı ve diğer kalelerden bazılarını araştırmak istersek yine bölünecektik. Böylece Richard, Ragnar, Roddy, Mike ve Ja, Gazur, Kaan gitmeleri ve Alamut'u özellikle de kuzey yüzünü incelemeleri ve fotoğraflamalarına karar verildi. Ivanov, onu Tahran Üniversitesi'nde gördüğümüzde kuzey tarafın detaylı incelenmesi gerektiğini anlatmıştı. Bu arada Mino ve ben kendi kameralarımızla ve yaya olarak Nivizar Şah'a doğru inmeye başladık. Topografyanın Yuvayni'nin anlatımlarına uyup uymadığına yakından bakacak ve Ivanov'un Nivizar Şah'ın maymun diz olduğuna dair teorisinin doğruluğunu kontrol edecektik. Mino ve ben İlan Kalesi'ne bakmayı da planladık. Bu kale güneydoğuya giden dağlardan uzanıyordu ve burada Nivizar Şah ve Alamut arasındaki iletişiminin nasıl sağlandığına dair bir fikir edinebilirdik. Sonra da doğrudan maymun diz olabileceği söylenen üçüncü yer olan Sir Kuh gidecektik. Richard Alamut'tan 5 gün sonra ayrılacak ve Şahrak da bize katılacaktı. Buradan vadinin en batı ucuna gidecek ve sonrasında da ben Tahran'a ve oradan eve gitmeden önce Sir Kuh'taki diğer 2 hisarı gezecektik. Ayrılacağımız için çok üzgündük. Jah'ı bir daha göremeyebilirdim ve Roddy, Mike, Ragnar'ı da onlar İngiltere'ye varana kadar göremeyecektim. Ama bu plan ekibin tüm üyeleri tarafından çaresizce kabul edildi. Dali, Mail için bir telgraf hazırladık ve bunu Tahran'daki İngiltere Büyükelçiliği'ne götürmesi için özel bir ulak görevlendirdik. Bunun Londra'ya özel bir konu olarak gönderilmesini istedik. Ragnar önceki gün çektiği fotoğrafların yeterli olmadığını ve daha kaliteli resimlerin çekilebileceğini öne sürerek maymun dizde birkaç saat daha geçirmek istediğini belirtti. Meg ona eşlik etmek için gönüllü oldu. Mino ve ben onlara yola çıkarken veda ettik. Sonra erzağımızı 2 ekip arasında bölüştürme işi çıktı. Bu 2 güzel saat geçirmemizi sağladı. Katırlarımıza emir verdik. Muhtara ve katırcılara ücretlerini ödedim. Hepimiz sevgiyle vedalaşıp ayrıldık.